Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Avrupa'da İslamofobiya ve radikal sağın büyümesi.
Muhterem dinleyiciler, Avrupa'da İslamofobiya ve radikal sağın büyümesini ele aldığımız programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Avrupa kıtasında son birkaç yılda yaşanan siyasi değişikliklerden ve değişimden ve Avrupa halkının radikal sağa yönelik eğiliminin sebeplerinden söz ettik. Avrupa'da radikal sağa yönelik eğilimin derin kökleri vardır ve yeşil kıtada neredeyse bir asırlık ömrü söz konusudur. Avrupa insanı 1930'lu yıllarda Nazi Almanya ve 1920'li yıllarda İtalya'da faşistlerin radikal sağ eğilimi ve İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin bedelini çok ağır ve 50 milyon insanın ölümüyle ödediler. Bu yüzden Avrupa'da radikal sağ yeniden iktidarın başına geçmesi ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan acıların bir kez daha tekrarlanmasından duyulan korku derin kök salan bir duygu olmuştur.
Ancak görünen o ki bu korku son yıllarda özellikle Avrupa halkının ılımlı sol ve ılımlı sağ partilerin uygulamalarından duydukları hoşnutsuzluk artık iyice unutulmuşa benziyor. Öyle ki son yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde düzenlenen seçimlerde ve referandumlarda radikal sağ eğilimli siyasi partiler son yıllarda görünmemiş önemli başarılarına imza attılar. Bu partiler artık dışlanmış vaziyetten çıkmaya ve Avrupa'nın siyasi, sosyal ve kültürel gelişme süreçlerinde etkili olmaya başladılar. Bugün Avrupa'da şahlanan radikal sağ partiler, neonazi ve faşist partilere bir takım benzerlikler arz etmelerine karşın mahiyetlere itibariyle bazı farklılıklara da bulunuyor. Geçen bölümde radikal sağ partilerin bazı bileşenlerinden söz etmiştik. Bugünkü sohbetimizde yine Avrupalı radikal sağ partilerin diğer bazı bileşenlerinden söz etmek istiyoruz.
Avrupa'da radikal sağın yayılma tarihi genel olarak 3 dalga çerçevesinde ele alınıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ve faşizmin hezimete uğramasının ardından birçok Avrupa ülkesinde istikrarlı siyasi rejimler hakim olmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kurulan bu siyasi rejimlerde radikal sağ eğilimler, siyasi hareketler ve partiler tamamen yok olmamakla beraber ırkçı ve Yahudi karşıtı sloganları yüzünden marjinalleşti. Faşizme karşı elde edilen zafer, ekonomik gelişme, işsizlik oranının düşmesi ve ırkçılığın renksizleşmesi hepsi o yıllarda radikal sağın yeniden hortlamasına engel olan etkenlerdi.
Radikal sağın ikinci dalgası 1970'li yıllarda yeniden yükseldi ki bu da İskandinav ülkelerinde aslında vergi karşıtı popülist hareketler olan kalkınma partilerinden oluşuyordu.
Buna karşın 20. yüzyılın son çeyreğine yaklaştıkça halkın desteğini kazanmakta daha başarılı olan bazı yeni siyasi partilerin ve hareketlerin ortaya çıkışına şahit oluyoruz. Bu dönemde radikal sağ eğilimli siyasi partilere destek büyük artış kaydetmeye başladı. Örneğin Avusturya'nın Özgürlük Partisi'ne 1986 yılında verilen %5'lik destek 1999 yılında %27'lere kadar yükseldi. Fransa Milli Cephesi de tamamen marjinal bir partiden çok büyük bir partiye dönüştü ve her seçimde en az %10 oy kazanmaya başladı.
Gerçekte 1980 yılına kadar radikal sağ terimi neofaşizm olarak tabir edilen bir terimdi. O yıllarda kendine radikal sağ bilen tek parti İtalya'nın Faşist Partisi telakki edilen MSI Partisi idi. Fakat 1980'li yıllarda gelindiğinde her şey değişti ve birçok radikal sağ eylemli parti ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde Avrupa ülkelerinde parlamentolara girmeyi başaran parti sayısı 6'ya yükseldi ve bu sayı 80'li yılların sonuna doğru 10 parti ve 1990'lı yılların ortalarında 15 parti oldu. 21. yüzyıla gelindiğinde radikal sağ partiler birinci parti olma ve iktidarı kurma yönündeki faaliyetlerini şiddetlendirdi ve bu süreçte bazı partiler başarılı da oldu.
Fransa'da Jean-Marie Le Pen'in kızı Marianne Le Pen de Milli Cephe Partisi'nin liderliğini ele aldıktan sonra 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %18 oy kazandı. Bazı sosyal bilimler uzmanları ise Avrupa'da radikal sağın yeniden yükselişini faşizmin hortlaması şeklinde telakki etmemek gerektiğini düşünüyor. Gerçi bu iki ideolojinin arasında bazı konularda ortak paydalar bulunduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Avrupa'da şimdiki radikal sağ akımı iki dünya savaşı arasındaki dönemden tamamen farklı şartlar altında ortaya çıkmış bulunuyor. Bu partiler soğuk savaş sonuna yaklaştığı ve komünizm çökmek üzere olduğu bir sırada ve küreselleşme ve Avrupa'da dayanışma süreçleri ve göç meselesi ve çok kültürlülük anlayışı şartlarında gelişmeye başladı.
2000 yılında Avusturya'nın Özgürlük Partisi, FPÖ, ılımlı sağ kanadın kurduğu koalisyona girdi. İtalya'da Kuzey Ligi Partisi, LN, kabinede yer aldı. 2002 yılında Hollanda'nın Radikal Sağ Partisi, LPF, genel seçimlerde oyların %17 kadarını elde ederek mecliste 36 sandalye kazandı ve sonuçta koalisyon hükümetine girdi. Aynı yılda Fransa'da Milli Cephe Partisi'nin lideri Jean-Marie Le Pen sosyalistlerden adayı Léon Jospin'i 5 milyon oyla yenerek Jacques Chirac'la birlikte ikinci tura yükseldi. Avrupa'da ve dünyada şaşkınlık yarattı. Avrupa basını Le Pen'in Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura yükselmesini siyasi deprem nitirdi. Bu partiler düşünürlerden aksine hala taraftar kitlesini korumaya başardı.
Radikal sağ eğilimli akımların farklı ve bazen çelişkili özellikler arz etmeleri onları tanımayı da zorlaştırıyor. Ancak radikal sağın genel özelliklerini İslam karşıtlığı, küreselleşme karşıtlığı, Brüksel ya da Avrupa Birliği karşıtlığı ve popülist mahiyetleri şeklinde sıralamak mümkün. Halihazırda bu akımlar İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çekilme referandumu radikal sağ eğilimli ve göçmen karşıtlığı ile bilinen Britanya Bağımsız Milli Partisi'nin göçmen karşıtı kampanyasının gölgesinde düzenlendi. Aslında İngiliz Başbakan David Cameron, Avrupa Birliği'nden göçmenlerin akınını kontrol altına alabilme yönünde Avrupa Birliği'nden taviz koparmak amacı ile Brexit adı ile anılan referandumu düzenledi. Çünkü Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği içinde kalmasından yanaydı ve İngiliz halkının çoğunluğu da bu yönde oy kullanmasını umuyordu. Fakat referandumun sonucu Cameron'un beklediği gibi olmadı ve bu yüzden sonuç açıklandıktan sonra başbakanlık görevinden istifa etti.
Radikal sağ akımların sınıflandırılmasında genel olarak yasal düzeyde siyasi partiler, teşekküller örgütler ve bireysel olmak üzere çeşitli düzeylere göz önünde bulundurmak gerekir ki son iki durumda şiddet eylemlerinin faaliyetlerinin içinde olduğu görülmekte. Radikal sağ partilerin ideolojik eğilimleri bakımından sınıflandırılmalarında uzmanların farklı görüşleri vardır ki bu görüşlerin arasında radikal sağın neo-faşist eğilimli gelenekleri siyasi partileri popülist eğilimi yani siyasi partiler sınıflandırılması ön plana çıkarıyor. Bu sınıflandırmada birinci kesimin pek başarılı olmadığı fakat yeni partilerin Fransa, Avusturya, İtalya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerde faşizmden mesafeli durmak ve daha ılımlı bir tavır sergilemek suretiyle önemli başarılara imza attıkları anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, Avrupa'da İslamofobiya ve radikal sağın büyümesini ele aldığımız programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.